Hayırlı akşamlar. Bugünkü canlı yayınımız başlıyor. Yine çok güzel kardeşlerimle birlikteyiz. Aylin, Didem, Gülşah, Ebru ve diğer Didem kardeşimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Maşallah. Allah razı olsun.
Şimdi geçenlerde ben hocamızın geçenlerde anlattığı çok önemli bir konudan bahsediyordum. Yarım kaldı. Ona devam etmek istiyorum. Hocamız çok güzel açıklamıştı geçen günlerde. Barışın özel bir dili vardır, özel bir lisanı vardır. Ve eğer gerçekten dünyada bir barış, rahatlık isteniyorsa barışın o özel dilinin kullanılması gerekir. Bunu da ancak erdemli insanlar yapar demişti hocamız. Şimdi bu önemli bir nokta. Bunu gerçekten çok yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çünkü bu normalde o kadar bilinmeyen bir şey, o kadar düşünülmeyen bir şey. Mesela şu an dünyada çok çeşitli yerlerde çok farklı şekillerde karışıklıklar var. Biliyorsunuz özellikle Orta Doğu'da çok şiddetli var. Suriye'de ayrı, İsrail Filistin'de ayrı karışıklıklar var. İran'da ayrı, Kürtlerin durumu o şekilde, Irak'ta ayrı. Şimdi bu karışıklıklar daha ziyade diğer ülkelerde de var. Dün biliyorsunuz Bangladeş'te olanları burada konuştuk. Burma'da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu karışıklıklar nasıl ortadan kalkar? Biliyorsunuz karışıklıkların en temel sebeplerinden bir tanesini radikal mantıklar oluşturuyor. Yani biz burada genel olarak hep yobazlığı eleştiriyoruz. Fakat yobaz anlayışta bir yanlış bir cihat anlayışı olduğundan bahsetmiştik. O cihat anlayışına göre de hep bir taşkınlık çıkartmak, hep bir kızgınlık çıkartmak, ortaya bir nefret tohumları atmak gibi bir amaç oluyor. Ve bunun sonucunda da karışıklıkların sebebi ortaya çıkıyor. Yani karışıklıklar bunun sonucunda ortaya çıkıyor. Fakat burada karşımızda ne var? Nasıl bir insan türü var? Mesela biz yobaz ya da radikal diye tanımladığımız insanlar nasıl insanlar? Hayatlarında mesela İslami yobazlardan bahsediyorsak eğer, biliyorsunuz her dinde vardır yobaz. Eğer İslam'daki yobazlardan bahsediyorsak o zaman bunlar yanlış eğitilmiş insanlar çoğunlukla. Tamam, tabii ki her akımın içinde hainler olabilir fakat onlar genelde azınlıktadır ve diğer insanlar eğitildiğinde onların elbette güçleri kalmaz. Dolayısıyla bizim yöneleceğimiz kesim o yanlış eğitilmiş, Kur'an'ı yanlış anlamış, İslam'ı yanlış anlamış olan kesim olacak. Ve biz bunlara ne yapacağız? Eğitim sunacağız. Siz bunu yanlış biliyorsunuz, yanlışı düzeltmemiz gerekiyor, doğruya dönüştürmemiz gerekiyor diyeceğiz. İşte bu barışın güzel diliyle olacak. Şimdi karışıklık ortamında bir insanı eğitmeye çalışmak, karışıklıkları bir kenara koyarak orada bir eğitici sıfatını almak belki zor görünebilir. Halbuki karışıklık sırasında, bir çatışma sırasında, bir zorluk sırasında bunu yapmak çok büyük bir erdem ve olgunluktur. Karşı tarafı biz eğitmeye yöneleceğiz. Eğer hocamız çok güzel anlattı bunu. Eğer karşı tarafa biz işte sen teröristsin, sen katilsin, sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye suçlamalarda bulunursak o zaman onu eğitmemiz daha sonradan daha zor olabilir. Biz hep o barışın ılıman dilini konuşacağız. Yani diyeceğiz ki sen yanlış eğitildin, sen doğruyu bilmiyorsun, bizim sana doğruyu öğretmemiz gerekiyor ve doğrusu da budur diye ilimsel bir çalışma yapacağız. Bilgiye dayalı, İlme dayalı, bilime dayalı bir çalışma yapacağız ve onu, karşımızdaki o yanlış eğitilmiş insanı eğitmeye çalışacağız. Şu anda ülkelerin, toplulukların yapması gereken bu. Bu denenmiyor genel olarak. Hep kınamalar, hep protestolar, hep karşı ataklar, hep işte senin roketine benim roketim. O öyle bir tavır, öyle bir hal deneniyor şu anda. Halbuki bu hatalı bir şey. Bu sonuç getirmedi, bu sonuç getirmez. Karşı taraflar, yani iki taraf birbirini lanetleyerek böyle bir sonuç hiçbir zaman olmadı. Güzel bir barış sonucu isteniyorsa ki herkesin istediği budur, hiçbir zaman ona ulaşılmadı. Ona ulaşılabilmesi için hocamızın bu tarif ettiği çok güzel, gerçekten çok güzel ve şimdiye kadar tanımlanmamış bu güzel barış dilini konuşan insanların olması gerekiyor. Her ne olursa olsun şartlar, bunu sahiplenen ve insanlara doğruyu gösteren ve karşı tarafı lanetlemeye değil ama eğitmeye yönelik bir tavrı ortaya koyan ve her üslubunda, her sözünde sevgi ve barışı konuşan insanlar olması gerekiyor.
İnşallah.
Allah'ın izniyle bu konuda biz zaten burada öncüyüz. Biz her zaman barışın savunucularıyız. Her zaman kardeşlik ve sevginin savunucularıyız. O yüzden inşallah herkesi de teşvik ediyoruz. Allah'ın izniyle bu oluşursa o zaman çoğunluk oluruz. Çoğunluk olunca da o çoğunluğu mutlaka dinleyen insanlar olur. Ve eğitim bu şekilde sağlanabilir. O yanlış eğitim ortadan kalkabilir.
İnşallah. Gerçekten öfke katlamalı olarak gidiyor. Yani geometrik artışla gidiyor. Halbuki onu yatıştıracak akıllı bir insan varsa, eğer sabırlı bir insan varsa, gerçekten barış olmasını istiyorsa, işte bir taraf onu yatıştırsa, karşı taraf ona uysa, böylece her türlü çatışma, her türlü gerginlik bir anda sönebilir. Allah'ın da bizden istediği bu şekilde.
Tabii.
Ben Allah'ın yaratmasındaki çok güzel detaylardan birini anlatmak istiyorum. Çünkü evrimciler sürekli yapıların, canlılığın ne kadar basit olduğunu, aslında basitten komplekse doğru gittiğini, küçük değişikliklerle bir anda çok kompleks yapıların meydana gelebileceğini iddia ediyorlar. İşte bunun nasıl olmayacağını biz her tür yapıyı incelediğimizde bütün detayları da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi DNA'yı korumakla görevli telomerler. DNA'nın ucunda biliyorsunuz kodlanmayan, herhangi bir o anlamda protein üretiminden sorumlu olmayan bir bölüm var. Fazladan bir kısım var. Bunu ayakkabı bağını düşünürseniz eğer, ayakkabı bağının uç kısmındaki sert plastik şerit gibi de düşünebilirsiniz. İşte o bağın dağılmasını ve zarar görmesini engelleyecek bir yapıdır. İşte bu telomerler de DNA'daki genetik bilginin zarar görmesini engelleyecek bir yapı. DNA'nın şeridinin uç kısımlarında bulunan. Ve telomerlerin uzunluğu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü normal bir insanın yaşına oranla telomerler ne kadar yaşıyor, yani biyolojik yaşını daha iyi gösteren verilerden bir tanesi. Ne kadar uzun olursa telomerler, o kadar uzun bir hayat süresi bekleniyor Allah'ın dilemesiyle. Ve telomerler üzerinde yaptıkları araştırmalarda telomerlerin çok önemli bir görevi olduğunu, çünkü telomerler olduğu sürece hücrenin anormal şekilde bölünmesi ve kanserli bir yapıya dönüşmesi engellenmiş oluyor. Bu yüzden telomerlerin çok büyük bir görevi var bizim DNA'mızda. Çünkü telomerler her bölünme sırasında belli bir miktar kayboluyor. Bir telomerlerin çalışmasında bir telomeraz enzimi var. Bununla birlikte bir dizi protein yardımcı oluyor ve eğer telomerlerin yeniden üretilmesi kısalmasından daha azsa, işte zamanla kısalıyor kısalıyor ve telomerlerin ömrü bittiğinde hücrede ölüyor. Dolayısıyla çok çok önemli bir yapı. Tesadüfle meydana gelebilecek bir yapı değil. Allah onu özel olarak DNA'nın korunması için oraya yerleştirmiş. Çok muhteşem bir yapı ve bunun için Seyşeller'de bir kuş türü üzerine araştırma yapıyorlar. İnsanlar üzerine yapamıyorlar. Çünkü doğru bir bilgi olmaz insanlar üzerindeki araştırma. Herhangi bir hastalık olduğunda insanlara tedavi yapılır, müdahale edilir. Dolayısıyla doğal sonuçları engelleyecek bir sonuç olduğu için insanlar üzerinde henüz böyle bir araştırma yapılmadı. Fakat bu kuş türü üzerinde burada hem tam anlamıyla izole, kapalı bir ortam olduğu için bu kuş türünü çok iyi gözlemleyebiliyorlar. Hem de avcıları çok fazla olan bir yer olmadığı için çok rahatlıkla doğal yaşamını sonuna kadar takip edebiliyorlar bu kuşların. İşte onların üzerinde yaptıkları araştırmada telomerlerin aynı zamanda, yani aynı yaştaki iki birey arasında farklı uzunluklarda olabileceği gibi telomerlerin kısalma hızının da daha farklı olduğunu görmüşler. Bu da ne demek? Bazı dış faktörlere bağlı olarak, tabii ki kaderinde olmasıyla, Allah'ın dilemesiyle, fakat bazı insanlarda telomerler daha hızlı yıpranıp tükeniyorlar. Bazı insanlarda daha iyi korunuyorlar. İşte mesela hayat çok yıpratmış seni denilen bazı insanlar vardır gerçekten. Bedenlerini çok hor kullanmış insanlar olabilir. İşte bu insanlarda telomerlerde çok hızlı yıpranmış oluyor, ama onun dışında yaşına göre, biyolojik yaşına göre çok sağlıklı görünen insanlar vardır. İşte onlarda da telomerlerin böyle bir bağlantısı olduğunu, onlarda da telomerlerin çok sağlıklı kaldığını ve uzun bir yapıda olduğunu keşfetmişler. O yüzden insanların hayatının, ömürlerinin uzamasındaki araştırmalarda da telomerler üzerinde bu direkt bağlantıdan dolayı araştırmalarını yapmaya devam ediyorlar inşallah.
İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun Ebru'cum. Benim deniz kestaneleriyle ilgili bir resimlerim hazırladığım bir konu vardı. Çok çok güzeller. Gerçekten gördüğümde Allah'a çok tefekkür ettim. Hem görünüşlerinde, detaylarında, hem Allah'ın detaylarında da yarattı, yani iç mekanizmalarında yarattığı detaylarda da çok Allah'ı anmamızı, Allah'tan korkmamıza vesile olacak bilgiler. Çünkü çok simetrik, gerçekten elle çizilmiş gibi, böyle bir tabloyu özenle simetrik bir şekilde çizmeye çalışsanız bayağı uğraşmanız gerekir. O simetriyi tutturmak için, ya da büyükten küçüğe çizmeye çalışsanız bayağı özen göstermeniz gerekir. Görebiliriz resimlerini. Bakın çok bu yakından maşallah çekilmiş bir kısmı. Bakın çok güzel.
Çok çok fazla detay var.
Evet, maşallah. Çok detay var gerçekten. Bakın o mesela yılan gibi bir çizgi gibi bir şey gözüküyor. Oradaki her bir noktası simetrik normalde. Tek tek sıralamaları düzgün bir şekilde ilerliyor. Devam edebiliriz. Sanki bir vazo gibi gözüküyor.
Maşallah.
Çok detaylı, özenle hazırlanmış bir vazo gibi. Allah'ın yaratma sanatı işte. Maşallah.
Çok güzel. Bir mücevher olsa bayağı tabii uğraşılması gerekirdi üzerinde. Çok emek isteyen bir şey, evet. Ama Allah her birinde aynı emeği göstererek aynı güzellikte detayla yaratıyor maşallah. Ki fasillerinin üzerinde de tamamen bütün bu detayları görebiliyoruz maşallah.
Bakın geri gelebiliriz, o sarı renkli deniz kestanesi vardı. Burada da bakın ne kadar düzgün, sırayla simit gibi dizilmiş, çok sevimli. Ama o düzende hiçbir değişiklik yok. Başka renkli olanları da vardı, mor, yeşil, siyah ve kahverengi, biliyorsunuz daha çok rastladıklarımız.
Hoş geldiniz hocam.
Evet, inşallah hocam. İman hikmetleri.
Ya kardeşim artık yani milyonlarca delille eziyorsunuz maşallah. Bir tane, iki tane, 10 tane, 20 tane değil. Kısa bir ara verin.
İnşallah. Güzel kardeşlerimle biz sohbetimize devam ediyoruz. Hocamız da birazdan bizlere katılacak inşallah.
İnşallah. Az önce o Allah'ın yarattığı muhteşem sanat eserlerini, deniz kestanelerini göstermiştim resimlerini. Bayağı güzel, renkli, adeta bir böyle şekillendirilmiş sanat eseri gibi gerçekten. Allah detayda çok güzel yaratıyor. Resimlerine devam edebiliriz inşallah. Bakın burada dikenleri var, biliyorsunuz yaklaşık olarak 1-2 santimetre uzunluğunda, 1-2 milimetre kalınlığında. Birçok insana deniz sırasında tabii bir yerine batmış olabilir ama can yakar, ama genelde pek bir zararı olmaz dikenlerinin. Gördüğünüz gibi burada da simetrisi mükemmel, renklerinin geçişi mükemmel. Tam bir gerçekten sanat eseri maşallah. Devam edebiliriz. Çok değişik renkli olanları var. Bakın mor, yeşil.
Çok güzelmiş.
Çok yani çok çok güzel gerçekten. Maşallah. Genelde siyah ve kahverengi olanlarını görmüşüzdür biz ama gördüğünüz gibi kabuklarının üstünde de o geçişleri, akışı, görünümü mükemmel. Tabii bu uzaktan görünümü, az önce yakından fotoğrafını da göstermiştik. Detayında da çok büyük bir simetri, mükemmel bir altın oran var. Maşallah. Teşekkürler. Bu deniz kestaneleri genelde alglerle besleniyorlar. Ölü gibi, cansız gibi görünebilir fakat buna aldanmamak gerekiyor. O dikenlerin hareketiyle hemen canlı oldukları anlaşılıyor ve tabii eğer dokunursanız da yeteri kadar canlı olduğunu anlarsınız inşallah. Şimdi hareketi nasıl oluyor? Peki gözleri yok, bacakları yok. İnsan gerçekten Allah'ın yarattığı bu deniz kestanelerindeki yürüyüşü merak ediyor. Şöyle oluyor, dikenleriyle birlikte ayakları uçlarında tüpler var. Birlikte hareket ediyor. Yani bu şekilde bir suda akış sağlamış oluyor. Söylediğim gibi gerçekten bir zehri şu an için olup olmadığı bilinmiyor herhangi bir yere battığında. Fakat böyle kendi halinde denizin içerisinde yaşayan, hem dikenleri olmadığında daha çok süslü olarak gözüken bizim için, dikenleriyle de Allah'ın yarattığı o simetriyle birlikte çok hoşumuza giden canlılar. Gördüğünüz gibi bu mükemmel canlılarda evrim teorisinin de ispatlayabileceği hiçbir delil yok. Çünkü fosil kayıtlarına baktığımızda hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Milyonlarca yıl önce bir deniz kestanesi nasılsa şu anda da aynı. Sadece bir güzel bir iman ikası olarak anlatabiliriz. Evrime tek bir delil bile sunamazlar evrimciler, evet, inşallah.
Ben insanların üzerindeki çok önemli bir beladan bahsetmek istiyorum. Gurur. Gurur, insanların gerçek anlamda sevgiyi yaşamalarını tamamen engelleyen, doğruyu görmelerini engelleyen, Allah'a gerçek anlamda kulluk yapmalarını engelleyen çok önemli bir beladır. Fakat gurur yine diğer bütün özelliklerde olduğu gibi, kıskançlık işte ve diğerlerinde de olduğu gibi, insanların arasında sanki çok önemli bir meziyetmiş gibi anlatılır ve insanlar gururu en önemli özellikleriymiş gibi sunarlar. İşte bildiğim doğrulardan asla vazgeçmem. Ondan sonra ben bir şeye adım attım mı ondan sonra geri dönüşüm yoktur falan. Bu tarz izahlarla, halbuki bir şeyin doğru olarak kabul edilmesi için onun hak olması önemlidir. Eğer ben bir şeyde, uygulamada hata yapıyorsam, biri onun doğrusunu gösterdiğinde hemen hatamdan vazgeçerim. Ama işte gururun insanların arasındaki tanıtım şeklinden dolayı insanlar işte şu anda günümüzde en büyük sıkıntıyı bundan çekiyorlar. Ülkeler arasında da bu aynı şekilde söz konusu. Hep gurur kırılmasından. O yüzden hocamız hep anlatırken, mesela demin Aylin barışın dilini hocamızın anlattığı şekilde çok güzel anlattı. Barışın dili nasıl olması gerekiyor? İki tarafın da gururunu kırmadan olması gerekiyor. Çünkü gururları kırıldığında bu sefer daha saldırganlaşıyor insanlar. Halbuki gurur nedir? İnsanın büyüklenmesidir gurur. Yani Allah'a karşı enaniyet diye biz aslında bunu tabir ediyoruz. Kur'an'da da enaniyetten bahsediyor Allah. Hatta Nem suresinde Allah vicdanları kabul ettiği halde gurur ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diye bildiriyor. Yani ateistler, günümüzün ateistleri dediğimiz, işte inkar inkar içinde olan insanlar veya hatta evrimciler, bunların birçoğu aslında Allah'ın dilemesiyle doğruyu bilen insanlar, doğruyu görebilen insanlar. Fakat sapma sebepleri nedir? İşte Allah bize orada gerçek sırrı veriyor. Gurur ve büyüklenme dolayısıyla. Çünkü insanın nefsinde büyüklenme çok önemli bir bela olarak sürekli vardır. Fakat Allah ayetlerinde der ki, onların içlerinde hiçbir zaman ulaşamayacakları bir büyüklük isteği vardır der ayetlerinde. Yani insan büyüklenmek ister, nefsi onu büyüklenmeye sürükler, insanların en akıllısı olduğu imajını vermeye çalışır, kendisinden daha çok bilen olmadığını anlatmaya çalışır. Halbuki Allah ayetlerinde her bilenden daha iyi bir bilen vardır. Bilenlere sorun der, bize emreder. Biz her zaman doğruyu bilmek için asıl doğrunun ne olduğuna bakarız. Doğru Allah'ın sözüdür, haktır. Doğruların birlikte olduğunu Allah söyler. Doğrulayanlardan bahseder. Bu da işte haktır. Fakat insanlar hakkı gördükleri halde, vicdanları kabul ettiği halde zulümlerinden ve büyüklenmelerinden dolayı inkar ediyorlar. Şimdi o büyüklenmenin içine öyle bir giriyor ki insanlar sanki kendi sözü doğru, bütün doğruları kendi keşfetmiş. Dünya üzerinde o güne kadar hiçbir insan onun keşfettiğini keşfedememiş. Mesela öyle bir şeyden yakalamış ki işte artık en büyük kendisi. Ondan başka kimse ona ne derse desin, kimse onu doğrularından çeviremez. Halbuki böyle bir şey yok. En büyük Allah'tır. Biz Allah'a karşı kul olmakla görevliyiz. Allah kimin hangi işlerde, hangi iyi işlerde bulunduğunu denemek için dünyayı yarattığını bildiriyor. Ve biz ahirete gittiğimizde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ve bütün herkes ahirete gittiğinde kabul etseler de etmeseler de, dünyanın tek hayat olduğunu kabul etseler de veya reenkarnasyona inanıp defalarca öküz bedeninde geri geldiklerini, işte yok 17. Louis'nin bedeninde daha önceden var olduklarını falan iddia eden böyle mantıksız ilahlarda da bulunsalar, İnsanlar dünyaya bir kere geliyorlar, bir kere ölecekler, hepimiz bir kere öleceğiz. Hepimiz yapayalnız, tek başına, iman eden de olsa, inkar eden de olsa, evrimci de olsa, materyalist de olsa, komünist de olsa, her kim olursa olsun, hepsi Allah'ın katına yapayalnız, tek başına gelecek, hepsi defterleriyle birlikte gelecekler ve herkes tek bir şey bile unutulmamış olarak Allah hepsini saymıştır. Allah unutmaz ve yanılmaz inşallah. Hepsinin hesabını tek tek herkes ahirette verecek. Sonra da dünya hayatında mesela bazı insanlar oraya gidip neden hep azaptan bahsediyorsunuz? Niye işte böyle bir sistem var diye Müslümanlıktan bahsediyorlar? Evet, azaptan bahsediyoruz. Çünkü dünyada öğüt alıp düşünebilenin öğüt alabileceği kadar bir süre herkese verildi. Evet. Hiç kimse uyarılmadan ahirete gitmiyor. Herkes biliyor, herkes uyarılıyor. Her nefis kendisi için bir basirettir. Her ne kadar mazeretlerini öne sürse de diyor Allah, ahirete gittiklerinde zaten kendilerine sorulduğunda size uyarıp korkutucular gelmedi mi diye Allah sorduğunda evet geldi diyorlar. Öğüt alabileceğiniz kadar süre verilmedi mi diye soruluyor ahirette. Evet verildi diye kendileri itiraf ediyorlar. Zaten kendileri inkar etmeye kalksalar derileri itiraf ediyor. Derileri kendilerine şahit, gözleri kulakları kendilerine şahit insanların. O yüzden Allah'ı kandırmaya hiç kimse çalışmasın, hiç kimse Allah'ı aldatmaya çalışamaz. Allah onları aldatır ve yalancılıkları içerisinde, aldatıcılıkları içerisinde kendi kendine dünya hayatını yaşarlar. Ama her insanın son nefesine kadar ihtimali vardır. İnşallah Allah herkese hidayet nasip etsin. Herkes gerçek sevgiye, gururdan arınmış, o pis, kirli, cahiliye gururundan arınmış, gerçek sevgiyi yaşasın. İmanın güzelliklerini herkes inşallah yaşayabilsin.
İnşallah Didemciğim, Allah razı olsun. Ben biraz sinir hücreleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Sinir hücreleri vücutta, vücuttan beyine, beyinden vücuda bütün elektrik akımını sağlayan hücrelerdir. Biliyorsunuz inşallah daha önce de hep anlatmıştık. Şimdi vücut 4 haftalık olduğunda bir bebek anne karnındayken her dakikada 500 bin sinir hücresi oluşmaya başlar. Her dakikada 500 bin sinir hücresi anne karnında maşallah. Ve bu sinir hücreleri bebek 4. haftayı tamamlamak üzereyken hepsi yavaş yavaş gitmeleri gereken yere gitmeye başlarlar. Vücutta olmaları gereken sanki bir otoyolda ilerliyormuş gibi hiçbiri şaşmadan ve yollarını aksatmadan nereye gitmesi gerekiyorsa tam olarak oraya gitmeye başlar. Ve tam oraya gittiğinde de daha fazla uzamadan durur. Yani 4 haftalık anne karnındaki 4 haftalık bir bebeğin
Sinir hücreleri o yolu kat ediyor ve durması gereken yolda da duruyor. Hiçbiri daha fazla ilerlemiyor maşallah. Hiç hata yapmadan gidip hepsi yönlerini buluyorlar. 6 aylık olduğunda 100 milyar sinir hücresi bulunmuş olur artık bir bebekte. Ve aralarında trilyonlarca bağlantı kurulmaya başlar. Bu bağlantıların kullananları daha güçlüdür, kullanılmayanları da daha zayıftır.
Sonra da yenileri oluşmaz.
Oluşmaz, evet. Bir kere artık olduktan sonra yenileri oluşmaz. Milimetrenin 200'de biri kadar boyutundadırlar. Bütün sinir hücreleri bir milimetrenin 1/200'ü. Çok küçük bir rakam bu, evet. Maşallah. Etraftan bilgi almak için gövdelerinden dendrit adı verilen antenleri çıkartırlar. Şimdi bu dendritler bilgi almak için gövdeden çıktıktan sonra diğerlerinden de akson isimli bir santral vardır. Yine diğerlerinin gövdelerinde bulunan. Bu aksonlar ve dendritler birbirlerinden bilgi alarak bütün sinir hücreleri birbirleri arasındaki bağlantıyı kurarlar. Milyarlarca sinir hücresi duyu hücrelerinin aldıkları sinyalleri beyne aktarır ve bunu tam saniyenin 50'de biri kadar yaparlar. Şimdi bu aktarım sırasında sinir hücrelerinin arasında küçük boşluklar vardır ve bu boşlukları doldurmak için daha önce de anlattığımız çok müthiş kimyasal işlemler ortaya çıkar. Bir elektrik sinyalinin bir beden üzerinde ilerleyebilmesi için o iki sinir hücresi arasındaki boşluğa geldiğinde normalde durması ve ilerleyememesi gerekir. Çünkü arada bir boşluk vardır. Elektrik o boşluğu atlayamaz. İşte burada sinapslar vardır. Burada kimyasal bir işlem gerçekleşir ve çok özel enzimlerle o boşluk doldurulur. Ve elektrik sinyalleri bu sinir hücrelerinin aralarından hiçbir aksaklık olmadan devam eder. Ve 4 haftalık bir bebekten insan ölene kadar o sinir hücreleri bir daha yenilenmez, senin de dediğin gibi Aylin. Ve insana müthiş bir orada bağlantı olur. Çok detaylı, rakamları çok mucizevi bir şekildedir hepsinin. Biraz önce söylediğim gibi saniye içinde milyonlarca, milyarlarca hareket gerçekleşir. Ve insan o şekilde hiç bunun farkına bile varmadan yaşamını devam ettirir.
Maşallah. Ben de bugün gelgit konusuna biraz değinmeyi düşünmüştüm inşallah. Gelgiti hepimiz biliriz, görmüşüzdür. Denizlerde çok, birçok denizde rastlanan bir doğa olayıdır gelgit.
Bir bakarsınız deniz yok, ben
tabii,
gördüm.
Bir anda insan gerçekten dediğin gibi çok şaşırabilir. O bölgeye de alışık değilse ve yeni gittiyse, evet. Gerçekten. Her zaman gördüğü bir alanın bir anda suların çekilmesiyle bambaşka bir görüntüsü oluşabilir. Allah'ın yarattığı, dünyada yarattığı değişik görüntülerden bir tanesi oluşuyor gelgitlerde de. Şimdi okyanuslarda da gelgit oluyor. Okyanuslar zaman zaman yükseliyorlar ve geri aşağı iniyorlar. Oranlarında bir farklılık olabiliyor. Bu da şuna göre değişiyor. Okyanustaki bir su molekülünü ele alalım. Su molekülünü düşünelim. Su molekülüne baktığımızda bunun su molekülünün çekim gücü, dünyada bir çekim gücü var. Onun tarafından dünyanın merkezine doğru çekiliyor. Ama aynı zamanda ayın da bir çekim gücü var. Ay da onu kendine doğru çekiyor. Bunun yanı sıra güneşin de bir çekim gücü var. O da güneşe doğru onu çekiyor, su molekülünü. Zaman zaman okyanusların yükselmesinin sebebi şu oluyor. İşte o su molekülleri dünyanın aya olan yakınlığıyla çekim gücü her zaman değişiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde de dünya döndükçe aya olan yakınlığımız ve uzaklığımız ve güneşe olan yakınlığımız, uzaklığımız arttıkça, değiştikçe bunun mesafesi. Okyanuslarda da işte bu gelgit olayları yaşanıyor ve yükseklik ve alçaklık olmaya başlıyor. Bunların hepsi işte Allah'ın kontrolünde. Allah dilediğinde aya yaklaştığımızda aydaki çekim gücünü güçlü kılıyor. Okyanuslar hemen suları yukarı doğru taşmaya başlıyor. Daha sonrasında aydan uzaklaştığımızda ve güneşten uzaklaştığımızda bu sefer de dünyanın çekim gücü çok kuvvetli oluyor. O zaman da o okyanuslardaki her bir su molekülü dünyaya yaklaşıyor ve o su oranında, mesafesinde alçalma oluşuyor. O su moleküllerinin her biri, düşünün okyanusları düşünün, her biri Allah'ın kontrolünde. Hepsi Allah'a boyun eğmiş durumda. Dünyanın, evrenin en ucundaki bir gök taşı da, dünyadaki en ufak, gözümüzle yerde gördüğümüz en ufacık bir taş da Allah'a boyun eğmiş durumda. Kainat Allah'ın emrinde, Allah'ın kontrolünde. Onun için bunların tamamının Allah'ın yarattığını düşünerek insanın daha derin düşünmesine vesile oluyor bunlar. Allah da ayetlerinde şöyle bildiriyor. Ben ayetlerini okuyayım Rabbimizin inşallah. Bakara suresi 164'te kılınmış, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyleriyle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada türetip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları, evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bunların hepsinde düşünen bir mümin için, düşünen bir insan için ayetler var. Bunların tamamı Allah'ın bizim düşünmemiz için yarattığı özel görüntüler. O gelgiti belki iman gözüyle bakmayan bir insan görüp bir doğa olayı deyip önünden geçebilir. Fakat oradaki detayı düşünüp hepsinin Allah'ın kontrolünde olduğunu düşünen bir mümin, o zaman Allah'a sevgisi kat kat artar inşallah. Allah'ı daha derin düşünmeye başlar. Allah'a duyduğu sevgi de daha fazla derinleşebilir inşallah.
İnşallah. Ben demin bahsettiğim ve Didem'in de şimdi bahsettiği konudan devam etmek istiyorum. Barış'ın dili konusundan. Şimdi barış insanı olmak çok güzel bir şeydir ama kolay değildir. Dava insanı olmak demektir. Yani bir insan onu, yani barışı bir dava olarak alır ve o davasını ayakta tutabilmek için fedakarlık yapması gerekir. Yani barış fedakarlık ister, sevgiyi yaygınlaştırmak fedakarlık ister. Öyle isteyince olmaz. Çünkü niye? Bütün dünya şu anda, bütün dünyanın içinde bulunduğu karışıklık bir sebeple ortaya çıkıyor ve bu karışıklığı alttan alta destekleyen kişiler, şahıslar, işte çeşitli yerler, bölgeler oluyor ve bunların karşısına geçip de barışı savunuyorum demek o kadar da kolay olmuyor. Yani bunu yapabilmek için gerçekten o davaya bağlılık, Allah'ın bunu bizden istediğini bilmek gerekiyor. Bu dava edinmek gerekiyor onu ve davada ne gerekiyor? Yani bir şey dava edinmek mutlaka ve mutlaka fedakarlık gerekiyor. Şimdi o yüzden barış insanları her şeyin hemen olmasını istediklerinde en ufak bir şeyden bu sefer nefret duyabiliyorlar bir anda. Bu yanlış bir yöntem. Barış insanları sabırlı olacaklar. Şimdi normalde barış ve sevgi en kolay olandır aslında. Fakat dünyada bu şu anda çok değişik bir şekilde lanse edildiği için zorlaştırıldı. Zor olan da herkese kolaylaştırılıyor. Ne oluyor? Bakın, insanlar zor olanı nasıl kolaylaştırdılar? Bir olay oluyor işte, dünyada bir karışıklık çıkıyor. Bir yere veya bir ülkeye karşı protestolar başlıyor. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Onları protesto ediyor. Ne oluyor? Bunun adı nedir? Propaganda. Konu hakkında hiçbir şey bilmeyen bir insan bu protestolardan etkileniyor mu? Etkileniyor. Ne oluyor sonucunda? Propaganda yerine ulaşıyor. Ve ne oluyor? Yeni nefret insanları oluşuyor. Şimdi o protesto bir işe yaradı mı barış adına? Hiçbir işe yaramadı. O protesto sevgi adına bir şey getirdi mi? Getirmedi. Ama ne yaptı? Nefreti yaygınlaştırdı. Şimdi protestonun bazı zamanlarda bir amacı vardır gerçekten. Mesela haksız bir durum ortaya çıkar. Mesela dün hocamıza gönderilen mektupta ortaya çıktığı gibi Bangladeş'te idam mahkumu, evet, olan kardeşlerimiz olmuş. Elbette bu sesi duyurmak için gerekir. Fakat toptan bir millete, toptan bir devlete olan protesto şekilleri sadece bir kin ve nefreti artırır. Böyle bir şey geçerli değil. Bir kere orada çok masum, çok değerli, güzel insanlar var. Yani mutlaka var. Her toplumda olduğu gibi, her ülkede olduğu gibi protesto eden o ülkede de var. Dolayısıyla şimdi amaç, yani yapılması gereken yöntemler bunlar değil. İşte sokakları çıkarıp protesto etmek, bir yerleri lanetlemek, bir yerlere kin duymak, işte sen kardeşsin ben sana şunu yapacağım, sen teröristsin ben bunu yapacağım falan, bu üslupları kullan değil. Barış üslubunda, bunu tekrar etmek istiyorum, bunu da kardeşlerimiz mümkün olduğunca yaygınlaştırsınlar. Barış üslubunda kabadayılık yok, öfke yok, kin yok, nefret yok. Barış üslubunda her zaman sevecenlik var, hoşnutluk var. Karşı tarafı hoş tutma var. Didem biraz önce bahsetti, çok güzeldi gerçekten. Karşı tarafın gururunu kırmama var. Onu kazanabilme ihtimali üzerinde durmak var. Bunlar erdem ister. Bunlar davaya sadakat ister. Bunlar, o kişi bilecek ki o barış insanı, bu hemen olmaz. Ama sabırlı olması gerekiyor. Bunu istemesi gerekiyor. Allah mutlaka bunu verir. Ama Allah genelde hep güzel olan şeyleri sonuçlandırmak için çaba ister. Hep güzellikler o yüzden çabayla oluşur. Hep güzellikler o yüzden zorlukların sonucunda çıkar. Karışıklık sırasında, tekrar ediyorum, o güzel ahlakı, o güzel barış dilini ayakta tutabilmek zordur, güçtür gerçekten. Fakat o güçlüğü yenerek onu ayakta tutan insanların olması gerekiyor. Bunun Türkiye'de de olması gerekiyor. İsrail'de de olması gerekiyor. Suriye'de de olması gerekiyor. Bütün toplumlarda mutlaka olması gerekiyor. Herkes o olgunluğa sahip olup barışı getirmek istiyorlarsa bu dünyaya, o güzel barış dilini yaygınlaştırmaları gerekiyor. Nefret kolay, nefret yaygıncılarının propagandasını yapmak da çok kolay. Bu zaten hep oluyor şimdiye kadar. Fakat nefreti kolaylaştıran kişilere karşı barışın özel dilini kullanan kişilerin sayısının artması gerekiyor. Ki biz bu dünyada barışı ve sevgiyi hakim kılalım Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle inşallah.
İnşallah Aylin'cim. Zaten gerçekten çok büyük bir gereklilik bu. Şimdi iki taraf da zarar görüyor. Belki kendi bazı duygularından evet. dolayı ve gururlarından dolayı gerçekten zor oluyor olabilir orada anlaşma sağlamak. Mutlaka aklına, vicdanına, samimiyetine, Allah korkusuna güvendikleri bir insanı aracı tutmaları gerekiyor. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a olan ihtiyaç da burada ortaya çıkıyor. Çünkü mutlaka adaletine, iki tarafın da hakkını koruyacağına, mutlaka en makul ve en insancıl çözümü üreteceğine inandıkları bir kişi olması gerekiyor. Her iki tarafı da yatıştıracak. Hı hı. Çünkü iki tarafı karşı karşıya getirmek her durumda o kadar da makul olmayabilir. Senin dediğin gibi karşılıklı gerilimi arttıracak bir şey de olabilir. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah bütün bu karışıklıkları çözecek. Çünkü Allah bize Kur'an'da adaletli davranmamızı emrediyor. Hem adalet olduğunda hem şefkat, merhamet, sevgi olduğunda, çünkü sadece adalet de yetmez, mutlaka sevgi olması gerekir. Bir çözüm adaletli olabilir. Hocamız daha önce bu konuyu anlatmıştı. Bir çözüm çok adil olabilir ama bir tarafı çok mağdur edecek bir çözüm de olabilir aynı zamanda. O yüzden sevgiyle yaklaşılırsa o zaman adalet güzel ve gerçekten konuyu halledecek, Kur'an ahlakına uygun bir çözüm olmuş olur. İşte o yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a çok büyük bir ihtiyaç var bütün dünyada. Bu sorunların çözülmesi için herkesin güvendiği, herkesin vicdanına inandığı, çok akıllı ve çok Allah'tan korkan bir insanın aracı olması, bu insanın her tarafı yatıştırması, sözünün dinlenmesi ve bu insana tamamen teslim olunması da çok büyük bir güzellik olur. Herkes için, her taraf için çok büyük bir güzellik olur. İnşallah o yüzden dünyada buna çok ihtiyaç var. Ona da güzelliğe doğru, bir hayra doğru, iyiliğe doğru bir çağrı yapıldığında herkesin uyması gerekiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da uymaları gerekiyor inşallah. Ama onun öncüsü olarak da yapılan bütün barış faaliyetlerine herkesin katılması gerekiyor, destek vermesi gerekiyor. Hem yatıştırıcı olması gerekiyor hem de kendisi de bütün alınan tedbirlere uyup, gerekiyorsa fedakarlıkta bulunup mutlaka barışın sağlanması için adım atması gerekiyor. Yoksa karşılıklı gerilimi arttırmak çok kolay bir şey dediğin gibi. O zaman da hiçbir sonuç elde edilmiyor. Protesto etmek çok kolay ama çözüm sunmak çok zor. İşte o zaman madem ki bir çözüm sunulmuyor, çözüm sunan biri varsa o çözüme uyulması gerekiyor. En güzel çözüm Kur'an'dadır, Allah'ın bize bildirdiğidir. O zaman Kur'an'daki çözüme de herkesin gösterildiğinde mutlaka icabet etmesi gerekir.
İnşallah. Allah razı olsun.
İnşallah.
Ben geçen gün hocamız da bahsetti biraz. Bu hurda DNA dedikleri kısımların aslında ne kadar DNA için önemli olduklarından biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda Scientific American'da bir makale yayınlandı. Görebiliriz makaleyi. Hurda DNA'nın aslında hurda olmadığı, yani junk DNA dedikleri kısımların birçok hastalığın çözümlenmesine de faydalı olacağını açıkladılar. Ve daha da detayları açıklandı. Biliyorsunuz ENCODE isimli bir proje var. Bu proje sonucunda insan genomunda bulunan genetik şifrenin üzerinde çalışıyorlar. Ve aynı zamanda işte bu hurda olmayan DNA'nın aslında ne kadar vücut için gerekli olduğu ve birçok hatta genetik kodu kodlayan önemli kısımları olduğunu buldular. Bu araştırmalar şöyle, Nature dergisinde de daha önce yayınlanmıştı. 30 bilimsel yazı ve proje sonucunda bu grubun sitesinde de yayınlandı. Bu grubun başında şu an bulunan birçok profesör var. İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü yöneticisi Eric Green de bunun başında. Ve bu araştırmalar sonucunda yaklaşık 1600 deney yaptılar. 1600 deneyde 140 farklı hücre kullandılar. Hücre türü üzerinde yapılan araştırmalar oldu. Ve 4 milyon düzenleme yaptılar. Yani DNA üzerinde çalışmalarda bulundular. Şimdi bu DNA üzerinde biliyorsunuz %2'lik kısım genetik şifre. Yani protein kodlayan kısmı oluşturuyor. Hep merak ettikleri kısım. Yani yaklaşık 21 bin gen var. Fakat 3 milyar nükleotit var biliyorsunuz. Bu 3 milyar nükleotiti bulamadıkları için de bu kısımlara hurda DNA adını vermişlerdi bazı evrimciler. Fakat daha sonra tabii bu konuda da yanıldıkları ortaya çıktı. Gerçekten de mesela şöyle düşünelim. Bir ışığı açmak istiyorsunuz ama ışığı açmak için lambaya basmanız gerekiyor. Yoksa etraf aydınlanmaz. İşte gerçekten protein sentezi yapılabilmesi için de sizin mutlaka DNA'nın o diğer kısımlarına ihtiyacınız var. Bu böyle olması gerekiyor yani. Çok çok önemli kısımlar. O koda çalış emrini veren aslında hurda DNA, yani aslında yönetici DNA diyelim biz buna. Bakalım ne isim verecekler, şu an bilmiyoruz ama çok çok önemli kısımları içeriyor. Aynı zamanda bu araştırmanın sonucunda, yani ENCODE isimli bu araştırma sonucunda da Allah'ın izniyle inşallah bazı hastalıkların da nasıl olabildiği, birçok insan tarafından aynı anda bir hastalık meydana geliyor ama bunun genetikte nasıl yer aldığını araştırıyorlar ki inşallah hastalıklara da şifa bulabilsinler, vesile olsun bu araştırma sonucunda diye inşallah. Aynı zamanda bu araştırmanın sonucunda Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Genom Bilim Profesörü ve ENCODE projesi katılımcısı John Stamatoyannopoulos da bulunuyor. Bu bulunan bilgilerin %95'inin biliyorsunuz protein üretmeyen genom bölümlerine denk geldiğini söyledi. Yani çok çok önemli bu araştırmanın yapılması ki işte asıl önemli olan kısım araştırılsın. Gerçekten de bu proje sonucunda inşallah çok önemli bilgiler ortaya çıksın. Daha önce hep söylediğimiz gibi evrimciler bir konu ortaya atarlar. Bilim onu desteklememiştir. Fakat daha sonrasında işte şu anki bulunan bilimsel delillerle bilimin de desteklenmesiyle evrimcilerin gene yanıldığını görüyoruz, her zaman olduğu gibi.
İnşallah.
İnşallah.
Zaten evrimciler çok çok zor durumda. Bu arada Gülşah'cığım biraz galiba ses yapıyormuş, mikrofonu değiştirmeni istiyorlar.
Tamam, inşallah.
Evrimciler bayağı zor durumdalar. Dün aslında biz kendilerine de söyledik. Bizim kardeşlerimizin yaptıkları fosil sergilerine saldırarak değil, yapmaları gereken şey fosil sergisini kendilerinin açması. Yani kendileri bir ara geçiş formu bulabiliyorlarsa onlardan oluşan sergiler açmaları. Ama dünyanın hiçbir yerinde gerçek fosile dayalı olan, maketlerden bahsetmiyorum, hayal güçlerine dayalı değil, gerçek fosillerden meydana gelen tek bir tane bile ara geçiş formu fosil sergisi bulmanız mümkün değildir. Biz hala bekliyoruz Allah'ın izniyle, inşallah son nefesimize kadar da bekleyeceğiz evrimcilerden. Şimdi evrimcilerin çıkmaz içinde oldukları en önemli yerlerden bir tanesi insan bedenidir. İnsan bedeni biliyorsunuz muazzam bir savunma sistemine sahiptir. Çok geniş kapsamlı ve tam teçhizatlı bir ordusu vardır. Ve bu orduyla birlikte dışarıdan gelen herhangi bir düşmana karşı anında cevap verebilecek, anında saldırabilecek, kimyasal silahlarıyla birlikte cevap verebilecek muhteşem bir sistemi vardır. Yani savunma sistemi vardır. Bu da evrimcileri aslında çok zora sokan önemli gerçeklerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi savunma sisteminin asıl ordusunu oluşturanlar makrofajlardır. Fakat makrofajların dışında vücutta ikinci bir savunma ordusu daha vardır ki buna neden ihtiyaç olduğunu aslında araştırdığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bazen vücut ciddi istila altına alınabiliyor işgalciler tarafından. İşte bu işgalciler hem çeşitli olabiliyorlar hem de kapsamlı bütün vücudu ele geçirebilecek gibi bir istilaya sebebiyet verebiliyorlar. Bahsettiğimiz kim? Virüsler, mikroplar. Evet. Böyle bir durumda işte lenfositler devreye giriyorlar. Lenfositler mükemmel kimyasal silah taşıyıcı, çok iyi eğitimli, tam gerçek bir ordu mensubudur. Lenfositlerin vesile olması, galiba biraz soğuk geliyor olabilir, kapıyı kapayabiliriz. Lenfositlerin vesile olmasıyla Allah'ın izniyle inşallah vücuda girebilecek dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin hiçbir şekilde yaşam sahası kalmaz. Şimdi lenfositler çok çok küçük, yani mikronun binde biri belki de küçüklükte hücrelerdir aslında. Hı hı. Şimdi bu hücrelerin dışarıdan gelen bir yabancıyı tanıması, bu yabancıyı tanıdıktan sonra ona hangi silahla karşılık vereceğini bilmesi ve bunun içinde bir zehir üretmesi söz konusudur. Yani bir hücre, çok küçük boyutlarda bir hücre bir zehir üretiyor. Bunun kimyasal bilgisine sahip, fakat neye göre? Durduk yere bir zehir üretmiyor. Dışarıdan gelen yabancıyı tanıyor, onu tanımlıyor ve ona zarar verecek bir zehir taşıyor. Şimdi bu zehiri sadece taşıması da yeterli değil. Çünkü bu zehiri taşırken korunaklı bir kılıfta taşıması gerekiyor. Yoksa aksinde hem kendisine zarar verebilir bu zehir, hem de vücudun diğer sağlam hücrelerine zarar verebilir. Savunma sistemi kendi kendini vücudu yiyip bitiren, tüketen bir aksi düşmana dönüşebilir. Fakat bunun da çözümü var. Lenfositler yine çok akıllılar. Bahsettiğimiz şey çok çok küçük hücrelerden bahsediyoruz. Ve bu zehiri kendi hücre zarlarında bir kılıfta taşırlar. Bunun için de işte gördüğünüz gibi her şey düşünülmüş oluyor. Lenfosit bir savaş durumunda, nizamında vücuda yabancı bir hücre, bir şey girdiğinde, yabancı bir madde girdiğinde hemen onu tanımlıyor. Ona yönelik olarak zehirini üretiyor. Bu zehirini hücre zarındaki paketinde taşıyor ve gidip, bunda da yeterli olmuyor, bu zehiri ilgili olan hücreye karşı enjekte etmesi gerekiyor. O hücreyi enjekte etmezse bu sefer yine vücudun sağlam hücrelerine zarar verebilir. Fakat çok akıllı, hiçbir zaman böyle bir hata olmuyor. Biliyorsunuz insanlar, herhangi bir insan bile gün içinde çok fazla sayıda hata yapabilir, unutabilir, yanılabilir, hafızasında bir boşluk olabilir. Fakat bu lenfositlerde, bu hücrelerde hiçbir zaman böyle bir hata olmuyor. Allah'ın izniyle her zaman ilgili zehir paketinde taşınıyor, dışarıya bırakılmıyor ve sadece gerekli yerde gerekli hücreye karşı bu enjekteyi yapıyor ve bu şekilde de Allah'ın izniyle inşallah vücudu korumuş oluyor. Şimdi Allah'ın bir ayetini okuyarak devam etmek istiyorum ben burada inşallah. Talak suresinin 12. ayeti. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. İşte Allah burada yine lenfositleri de sarıp kuşatandır. Lenfositlerin bu arada nasıl bu tanımlamayı yaptığını da birazdan devam edeceğim. Hem de videomuzda da göstereceğim inşallah.
İnşallah Didemciğim, Allah razı olsun. Ben de hayatın, dünyanın yaşam kaynağı güneş hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Rabbimiz ayetinde şöyle bildiriyor. Nuh suresi 15. ve 16. ayetlerinde. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Görmüyor musun? Allah yedi göğü birbiriyle bir uyum içinde yaratmıştır. Ve ayı bunlar için bir nur kılmış, güneşi de bir kandil yapmıştır. Allah gerçekten gökyüzünde bir kandil tutuyor havada bizim için. Bir ateş topu, çok büyük, çok çeşitli fiziksel işlemlerin gerçekleştiği muazzam bir ateş, ısı kaynağı, aydınlık güneş kaynağı maşallah. Samanyolu galaksisinde bilinen 200 milyar yıldızdan bir tanesi sadece güneş. 200 milyar yıldızdan sadece bir tanesi ki bu bilinenler sadece. Samanyolu galaksisi 9 gezeni, meteorları, kuyruklu yıldızlarıyla muazzam bir yapı ve güneş çekim kuvveti sayesinde bunların içinde en önde gelenlerinden bir tanesi. Kütlesi sıcak gazlardan oluşuyor, çevresine ısı ve ışık yayıyor. Güneşin yüzey sıcaklığı tam 6000 derece. 6000 derece ve merkezindeki sıcaklık da 15 milyon derece. 15 milyon derece dünyanın ısısını düşündüğünüzde maşallah muazzam bir fark. Dünyadan ortalama 150 milyon kilometre uzaklıkta, fakat 150 milyon kilometre uzak olmasına rağmen dünyanın yine de ısı ve ışık kaynağı ve bu 150 milyon kilometre tabii ki Allah tarafından çok özenli olarak, hassas olarak verilmiş bir değer. Çünkü biraz daha hep bildiğimiz bir şeydir, yakın olsa bütün dünyada bir erime oluşacak. Biraz daha uzak olsa bu sefer de dünya buzullar altında kalacak. Allah Şems suresini güneşe ve onun parıltısına and olsun diye başlatıyor. Kovulmuş şeytanlar Rabbim sana sığınırım. Onun parıltısı diyor Allah ayetinde. Maşallah. Gerçekten güneş ışınları 8.4 dakikada, 150 milyon kilometre olmasına rağmen 8.4 dakika kadar kısa bir süre içerisinde dünyaya ulaşabiliyor. Güneşten çıkan enerjinin 2 milyonda birlik kısmı sadece dünyaya ulaşıyor. O kadar büyük bir enerji var ve sadece 2 milyonda birlik bir kısım dünyanın yaşamı için yeterli oluyor. 3 günde yaymış olduğu enerji dünya üzerindeki bütün ormanların, bütün petrol ve kömür alanlarından elde edilen enerjiden daha fazla. Sadece 3 günde elde edilen enerjisi. Dünyadan çok daha büyük, dünyanın 110 katı kadar. Hacmi 1.3 milyon katı kadar ve ağırlığı 333 bin katı kadar dünyanın. Dünya güneşin yanında bayağı küçük kalıyor yani. Ve dünya güneşle oranlandığında bir gününü 25 günde tamamlıyor. Yani 70 bin kilometre hızla dönmesine rağmen 25 günde onun için bir gün olmuş oluyor. Yaşı yaklaşık 4.6 milyar yıl. Güneşte hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında, yani füzyon, bir erime ve birleşme oluyor. Büyük bir enerji ortaya çıkıyor ve saniyede 600 milyon hidrojen helyuma dönüşüyor. Yani güneşte her saniyede 600 milyon ton. Çok fazla maşallah.
Rakamlar çok büyük.
Evet,
çok büyük
özellikle rakamları veriyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı çünkü maşallah. Ve güneşin 4,5 milyon ton hafiflemesine yol açıyor. Yani her saniye güneş 4,5 milyon ton bu füzyondan dolayı hafifliyor. Tabii bu sırada burada fırtınalar oluyor. Bir güneş fırtınası deniyor ve her seferinde kırmızı bir kızıl ateş topu oluşuyor. Aslında bu dünyaya doğru geliyor bu ateş topu. Fakat dünyadaki Van Allen kuşakları tarafından Allah dünyayı koruyor. Ve her saniye gelen bu ateş toplarından Rabbimiz bizi korumuş oluyor. Dünya normalde anında yok olması gerekirdi. Bir tanesi bile dünyaya rast gelse. Elhamdülillah maşallah.
Tabii, elhamdülillah. gideceğim çünkü anlattığın çok önemliydi. Dediğin gibi o dengelerden tek bir tanesinde bir farklılık olsa şu an dünyada Allah'ın dilemesi hayatımıza devam etmemiz mümkün olmazdı. Tüm canlılık, yaşayan her şey mahvolurdu ve tamamen ortadan kalkardı. Fakat Allah'ın bize olan sevgisinden, şefkatinden, merhametinden Allah o dengeleri dünya ilk yaratıldığından itibaren en iyi şekilde koruyor. Dünyada insanların en rahat yaşamına devam edebileceği gibi canlıların aynı şekilde hayatına rahatça devam edebileceği gibi aldığımız oksijenin her zaman ihtiyacımız olan kadarını alabileceğimiz gibi Allah o dengeleri bizim için koruyor. Allah'a çok şükür, elhamdülillah. Biraz önce Mehdi'den bahsettik. Mehdi'nin gelişi inşallah hak ve gerçek. Mehdi geldi, şu anda da faaliyette. Bunu bazı kişiler üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bazı kişilerin, daha önce bahsettiğimiz şahısları tabii ki tenzih ederim ama onların, insanların büyük bir bölümü gaflet içinde olduğundan dolayı bu konuyu tam olarak göremiyorlar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinde bize tek tek alametleri söylemiş. Hadislerde bunları bize bildirmiş. Ve bugüne kadar da o sahih hadisler gelmiş. Sahih hadis olduğunu peki nasıl anlıyoruz Peygamberimizin sözlerinin? Birçok hadis var çünkü. O hadislerin arasından sahih olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü gerçekleşti. Bugün Irak savaşından bahsedeceğim. Irak savaşı ve Irak'ta diğer yaşanan olaylardan bahsedeceğim. Bunların hepsi 1400 yıl öncesinde Allah tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmiş. Her biri hadislerde söylediği kelimesi kelimesine her olay gerçekleşmiş. Bu çok şaşırtıcı ve aynı zamanda da heyecan verici. Mesela Bağdat'ın alevler içinde yanacağını Peygamberimiz söylüyor. Önce hadisi okuyarak başlayayım. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Şimdi bakabilirsek küpürlere. O dönemde herkes hatırlar herhalde 2003 yılında Irak Savaşı'nda en çok bombardıman altında kalan şehirlerden bir tanesiydi Bağdat. Ve çok fazla, yani burada birkaç tanesini ben gösterebiliyorum. Teşekkürler küpürler için. Bunların hepsini biz yaşadık, biz gördük. Aynen hadiste geçtiği gibi alev alev yanıyordu. Bombardıman altındaydı ve Bağdat olması çok önemli. Çünkü hadiste Bağdat geçiyor ve alev alev kelimesi geçiyor. Birebir bu da gerçekleşti. Aynı şekilde Irak'ta yaşanan olaylardan bir diğeri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği. Irak'ta bir ordu kayboldu. Buna insanlar şok oldular, çok şaşırdılar. Çünkü o zaman Irak'ta 60 bin cumhuriyet muhafızı vardı. Fedailer vardı, onlar da 15 bindi. Bir anda Irak'ı koruyacak hiçbir ordu kalmadı. Nereye gitti bu ordu dediler, ne oldu dediler. Hatta küpürlere de bakabiliriz, bir sonraki resimde olacaktı. Çok fazla gazete küpürü çıktı yine bununla ilgili. Muhafızlar kaçtı mı, çölde kayboldu muhafızlar, nereye gittiler diye. Bununla ilgili de hadisler şöyle geçiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Şam'dan maşallah diğer bir hadiste de şöyle geçiyor. Şam'dan ayrı bir ordu da ona karşı gönderilecek ama bu ordu çölde yere basacaktır. Kayboldu ordu, yani tam hadiste geçtiği evet. Gibi çölde kayboldu, bir anda gittiler. Hiçbir saydığım bayağı fazla aslında rakamlar. 60 bin evet. Cumhuriyet muhafızı, 15 bin de fedailer vardı.
Tabii. Evet,
kayboldular yani. Gerçekten.
Hem tam hadisin gerçekleşmesi çok büyük mucize, hem de ordunun yok olması da çok büyük mucize.
Tabii. Evet, yani tabii. Nasıl yok olabilir? İşte Allah'ın mucizesi. Allah 1400 yıl öncesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmiş. Bu şekilde bir ordunun kaybolacağını Irak'ta ve aynen gerçekleşti.
Maşallah.
Maşallah. Bunun yanı sıra yine hatırlarız. Iraklıların parasının kalmaması. Hadiste de şöyle geçiyor. Irakların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Şimdi küpürleri görüyoruz. Aynı şekilde tedaviden kalkacak diyor.
Maşallah,
Saddam'ın
evet.
Paralara veda diyor. Irak borç batağında diyor.
Aynen gerçekleşti.
Aynen gerçekleşti. Bu tabii ki gerçekleşen olay iki yönden de gerçekleşti. İran-Irak savaşında da, Körfez savaşında da Iraklıların parası kalmadı. Müthiş bir, çok yoğun bir ekonomik krize sebebiyet verdi o savaşlar. O savaşların sonucunda da kendi paralarıyla bir yere gittiklerinde o paralarının bir değer etmediğine hepimiz şahit olduk. Bunlar Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleriydi. Bunların anlatılması ve bunun heyecanının, bunun müjdesinin yaşanması çok önemli.
Damlacığım, normalde bu tür mucizeler yaşandığında, yani buna benzer, mesela Notre Dame'ın kehanetleri diyor ki
o da hocamızın söylediği gibi hadislerden alarak bazı kehanetlerde bulunmuştur. Yani hadisleri aktarmıştır aslında. Bunlar gerçekleştiğinde insanlar büyük bir şokla, dikkatle ve aylarca, yıllarca bunu anlatarak falan bayağı üstünde duruyorlar. Fakat tabii, işte burada gerçekleşen asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri üzerinde durmayan bazı Müslümanlar var. Hatta bu mucizeler önemli değil deyip bunlar gene tekrar gelebilir, 300-400 yıl sonra gene olabilir diyen insanlar var ama bu böyle olmaz Allah'ın izniyle. Yani bu mucizeler için, gerçekleşmesi için tekrar bir 300 yıl Allah'ın izniyle olmayacak. Kıyametin vakti de yaklaşık olarak belli. Çok az bir zaman var. 2120 diyor Said Nursi Hazretleri. Ebced hesabına bakarak Allah'ın izniyle, yani Allahu alem diyoruz inşallah. O yüzden bu mükemmel mucizeleri biz inşallah hep gerçekten dile getirelim. Allah razı olsun damlacığım. Mucizelerin üstünde durmak bizim hem Allah'a olan sevgimizi artırır, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan mucize sevgimizi artırır, hem de bu dönemin, ahir zamanın ne kadar önemli bir dönem olduğunu düşünmemize vesile olur inşallah.
İnşallah. Gerçekten bunlar çok önemli. Şimdi iman hakikatlerinden devam edecek olursak, biliyorsunuz petekleri gördük daha önce. Burada yaban arılarının o güzel yuvalarından bahsetmiştim. Gayet teşekküllü böyle odalardan oluşan. Pardon. Onları gördük. Daha sonra eşek arılarının yuvalarından bahsedeceğim. Onlar çok muhteşem yuvalardır. Gerçekten sanat harikasıdır. Onları da öğreneceğiz. Fakat bugün başka bir yuvadan bahsetmek istiyorum ben.
Evet, gerçekten.
Yine bir arı. Osmia avocetta türü bir arı. Değişik bir arı. Fakat bu arı nasıl bir yuva yapıyor larvaları için? Gidiyor, bir tane petek falan yapmıyor veya öyle kapsamlı apartmanlar kurmuyor yaban arıları gibi. Gidiyor, nemli toprağın içinde 5 santimlik bir çukur açıyor larvasını saklayabilmek için. Ve sonra etraftaki ormanlara koşuşturarak çiçek topluyor. Şimdi resmini görebilirsek.
Çok şeker. Maşallah.
Evet. Bunlar larvaların yuvası. Çiçekten oluşturuyor bu larvaların yuvalarını. Gerçekten çok mucizevi, çok süslü. Çok olağanüstü. Şimdi bütün taç yaprakları topluyor birer birer. Bu taç yaprakları o kazdığı çukurun içine yerleştiriyor. Onları çamurla birbirine yapıştırıyor. Sonra içine nektar ve polen karışımı besin bırakıyor bunların içine. Ki larva uyandığında, yani çıktığında, o besinlerden faydalanabilsin. Larvaları ondan sonra onun içine yerleştiriyor. Ve besinin olduğu yere bırakıyor. Daha sonradan taç yaprakları birer birer onun üzerine kapatmaya başlıyor. Ve tekrar çamurdan sıvalarla bunun birbirlerini yapıştırmaya başlıyor. Bütün yapraklar, çiçek yaprakları birbirlerine yapışmaya başlıyorlar. Yapıştıktan sonra kapısı, tabii kapısından çıkması gerekiyor. Kapısını da güzel çamurlu bir balçıkla sıvıyor. Onun üstüne de gayet güzel bir tane daha çiçek yaprağı yapıştırıyor. Şimdi bu yuvanın içi hem nemli oluyor, hem sıcak oluyor, hem de çiçek ve çamur bulaşımından, yani öyle bir maddeden kaplandığı için son derece sağlam oluyor. Suya dayanıklı oluyor, kışın sert koşullarına dayanıklı olabiliyor, dışarıdan gelen avcılara yem olamıyor. Ve böylelikle hem larva için çok büyük, çok ciddi bir koruma yeri oluyor ve bu şekilde de küçük çocuk yuvasından çıktığında çok güzel bir şeyle karşılaşıyor. Yani şu hem besinle.
Bir kere daha bakabilir miyiz? Çok orijinal çünkü.
Maşallah.
Maşallah.
Acayip. Çok şey, şeker paketi gibi.
Şimdi buradan çıktığında tabii küçük yavrunun bu güzelliği görme gibi bir imkanı yok. O sadece içeride bırakılan besinle muhatap oluyor ve dışarı çıkarak uçmaya başlıyor. Onun muhatap olduğu bir şey değil. İşte Darwinistler bunu araştırmaya başlamışlar. Burada neden estetik ve çiçek var? Ya estetiğin buradaki faydası nedir? Onların iddialarına göre, çünkü estetiğin bir faydası yok. Yavru bunu göremiyor ama yavru için yapılmış bir şey bu. Fakat bunun faydası ne olabilir evrim teorisine göre? Bunun evrim teorisinde bir faydası olmaz. Evrim teorisini çökertir bu. Bunun genel olarak insan, yani Darwinistlerin anlaması için söylüyorum. Allah sanatını canlılara yaptırıyor. Onlar üzerinden tecelli ettirerek gösteriyor ki insanlar anlasınlar, görsünler, bu güzelliği keşfetsinler ve bir arının bunu yapabileceğini görerek Allah'ın o yüce gücünü, yüce sanatını takdir edebilsinler diye. İşte Darwinistlerin anlamakta çekindiği ve hala da evrim teorisiyle çözüm bulmaya çalıştıkları şeylerin sebebi bu. Bunu biz anlayalım diye Allah yaratıyor ve biz de gerçekten bir arının böyle bir şeyi inşa etmesinden dolayı heyecan duyuyoruz, hayranlık duyuyoruz. Yüce Rabbimize, o araya o sanatı ilham eden Yüce Rabbimize hayranlığımızı dile getiriyoruz. İşte Müslümanlara, iman eden insanlara faydası bu oluyor, bu güzel yaratılışın.
Maşallah. Tabii her yer bu şekilde bir detayla, Allah'ın güzelliğiyle dolu. Mutlaka bunu görmek gerekiyor. Ben de başka bir iman hakikatinden bahsetmek istiyorum. Okuyunca biraz şaşırdım aslında. Çünkü daha önce kuşlardan bahsetmiştim. Kuşların kuantum mekaniğine göre görüntüleme sistemiyle dünyanın yönünü tespit ettiklerini, kendi yönlerini tespit edebildiklerini anlatmıştım. Şimdi başka alanlarda da doğada kuantum mekaniğinin hakim olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de protein katlanması. Protein katlanması çok olağanüstü bir işlem aslında. Çünkü diyelim ki 100 amino asitten oluşan bir protein düşünelim. 100 amino asitin doğru sıralamada bir araya gelmesi için 10 üzeri 100 ihtimal vardır. Ve saniyede 100 milyar kere denediğimizi düşünelim biz bu ihtimalleri. Yine de evrenin yaşı bir tane proteinin katlanması için gerekli sürede doğru dizilimi bulmak için gerekli süreyi içermiyor. Dolayısıyla bunu nanosaniyeler içinde bir hücrenin yapıyor olması çok muhteşem bir olaydır. Ve Allah bütün bizim bedenimizde, bütün canlıların bedeninde bu işlemi gerçekleştiriyor. Bir hücre saniyede 2000 tane proteinin üretilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu işlem hiçbir hatasız, mükemmel şekilde yapılıyor ve bu kadar kompleks bir işlem. Dediğim gibi biz bunu denemeye kalksak evrenin yaşı yetmeyecek tek bir protein için. Ama proteinler arasında da katlamada şöyle bir genel kimya kuralına terslik var. Genelde bir şeyi ısıttığınızda daha çabuk tepkimeye girmesini beklersiniz. Bu bilinen bir gerçektir ama istisna olarak protein katlanmasında daha soğuk derecelerde proteinin katlanması gerçekleşiyor. Daha ısıtıldığında proteinin açılması gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir düşünme şekli olduğunu basitçe eğer düşünürsek bu şekilde bir çıkarım yapabiliriz. Ama bu doğru olmuyor. Proteinin fonksiyonelliğini kazanması için bir şekilden başka bir şekle geçerken aradaki aşamaları yaşaması gerekmiyor diye düşünmüşler. Çünkü bir türlü bu ısıyla proteinin katlanması arasındaki ilişkide gerekli formülleri çıkaramamışlar. Ama kuantum mekaniğine göre baktıklarında aradaki aşamalar olmadan, yani katlanmadan, mekanik olarak başka şekillere geçmeden kuantum mekaniğine göre direkt olması gereken şekle geçebiliyor protein. Ve bunun için 14 protein üzerinde deney yapmışlar. 14 proteinde hem bu proteindeki bu grafiklerdeki uyumu tam olarak sağladığını, yani ısıyla proteinin katlanması arasındaki uyumu tam olarak verdiğini, doğruladığını görmüşler bu grafiklerin. Hem de 14 protein üzerinde bunun doğru olduğunu, gerçekleştiğini görmüşler. Yani ara bir aşama, ara bir şekle geçmeden direkt kuantum mekaniğine göre olması gereken diğer ikinci bir şekilde proteinin geçebildiğini görmüşler. Bu çok muhteşem bir şey.
Maşallah.
Bu şuna benziyor. Biyolojide nasıl termodinamiğin ikinci kanununa aykırı bir hareket var. Çünkü her şeyin zamanla bozulmaya gitmesi gerekir. Halbuki biyolojide bu gerçekleşmiyor. Bu da aynı şekilde kuantum mekaniğine göre protein katlanması da yine doğa kanunlarına aykırı bir kanuna uygun gözüküyor. O yüzden bu çok şaşırtıcı bir şey ama Allah'ın muhteşem yaratma sanatını burada da görüyoruz. Maşallah.
Maşallah. Evet, ne yapalım? Kısa bir ara mı?
İnşallah.
Gelecek yayınımız sona erdi inşallah. Yarın tekrar hocamızın güzel hikmetli sohbetine devam edeceğiz inşallah.